Ayrım 8, sayfa 137, 13. bölüm. Hayat herkese aynı şekilde davranmaz ve bazen büyümek için yıllara ihtiyacınız yoktur. Yaşadıklarınız da sizi büyütebilir. Annesini ya da babasını kaybetmiş bir insan, kaç yaşında olursa olsun sizden büyüktür. İnsan çok sevdiği birini kaybettikten sonra ya hayattan tamamen kopuyor ya da hayata çok daha sıkı sarılmayı seçiyor. Omuzlarımda hissettiğim büyük bir yükle dedemi ve annemi kaybettiğim evimize girdim. Eşyalardan başka bir şey yoktu evde ve ben artık yapayalnız bir adamdım. İnsanın bir sese muhtaç olduğunu anladım o an. Evdeki tek ses annemin kedisi Mayıs'ın sesiydi. O bile küsmüştü her şeye sanki. Annemin koltuğunun kenarında oturuyordu. Belki de annemin geleceğini sanıyordu. O an içimdeki bütün sevgiyi bir kediye verdim. Mayıs'ı kucağıma alıp sevmeye başladım. Annemden kalan en önemli şey Mayıs'tı. Birbirimize iyi bakmalıydık. Aynı evde yaşamamıza rağmen Mayıs ile hiç ilgilenmezdim. Varlığından haberim dahi olmazdı ama annem Mayıs'ı çok seviyordu. Ben de sırf annem seviyor diye arada onunla oyunlar oynuyordum. Şimdi baş başa kalmıştık işte. Koskoca bir evde Mayıs ve ben. Odama geçip kutuyu dolabımdan çıkardım. Annemin bana bıraktığı her şeyi okuyacaktım. Yatağımın üzerine oturup en üstte duran mektubu elime aldım. Üzerinde Rüzgar'a yazıyordu. Eskimiş bir mektuptu. Üzerinde yılların yorgunluğu ve kokusu vardı. Usulca açtım zarfı ve okumaya başladım. Minime, hayatımda ilk defa bir şeyler yazarken zorlanıyorum küçük bey. Evet, sen şu anda küçük bir adamsın benim için. Benim hayata tutunma sebebimsin. Eşimi ve oğlum Rüzgar'ı geçirdiğimiz bir trafik kazasında kaybettim. O arabanın içinden sağ çıkmamayı o kadar çok istedim ki oğlum. Ama olmadı işte. Kaderimizi biz seçemiyoruz. Her şey yolunda giderken böyle mutsuzlukla sonuçlanan bir hikayem var benim. 2,5 yaşında kaybettim oğlumu ve ardından kader seni çıkardı karşıma. Sen benim hayatımın rüzgarı oldun. Bu mektubu ne zaman veririm sana bilmiyorum. Bu ve bunun gibi yazdığım nice mektup olacak eminim. Ama sana verme cesaretini gösterebilecek miyim hiç bilmiyorum. Sen benim bu hayattaki tek varlığımsın. Ben de senin için öyle olacağım. İnşallah birbirimize çok iyi bakarız oğlum. Sen çok küçüksün şu an. Hep böyle kalsan keşke. Her ağladığında ben yanında olsam. Büyüyeceksin oğlum. Ben seni o zaman da kendi evladım gibi seveceğim. Bir gün gerçek annen olmadığımı öğreneceksin. Umarım o gün beni her şeye rağmen seversin. Seni seven ve hep sevecek olan annen. Müberra Demirsoy, Nisan 1986. Bütün dünyam başıma yıkılmıştı. Ben kimdim? Hani bazen aklınızı kaçıracak gibi olursunuz ve yapacak bir şey yoktur. Tam da o hale gelmiştim. Müberra Hanım benim annem değildi yani. Peki benim annem kimdi? Bu nasıl bir hikayeydi? Kutunun içindeki diğer mektuplara dokunmak bile istemedim. Korktum. Hiç girmeseydim keşke o eve. Olduğu gibi ateşe verseydim. Yeni bir hikayeye gücüm yoktu. İçten içe tükenmiştim. Sesim çıkmıyordu. Ben yıllarca kime sarılmıştım? Kime anne demiştim? Ah anne, bu şaka olmalı. Günlerce o kutuya dokunmadım. Aklımda tek bir ben kimdim sorusu vardı ve sorunun cevabı da o kutunun içinde gizliydi. Her şeyi öğrenmeliydim. İnsan bu şekilde yaşayamazdı. Kutunun içindeki bütün mektupları ve yazıları teker teker okudum ve kaderimin nasıl yazıldığını gördüm. Bir kadının melek olması için kanatlara ihtiyacı yoktur. Anne olması her şeye yeter. Hayatımın çizgileri oluşmaya başladığında her şeyden habersiz anneme sarılıyormuşum. Karar verilmiş artık. Hayat beni bekliyormuş. Tabii ki annem ve babam da. Günler günleri kovalarken annem ve babamın heyecanı artıyormuş. Küçük evimize henüz ben doğmadan bir huzur yerleşmiş. Annem minik minik patikler, hırkalar, tulumlar hazırlamış benim için. Evin bir odasını tamamen eşyalarım ile doldurmuş. Babam da boş durmuyormuş. Her akşam eve gelirken elinde illa bir oyuncak oluyormuş. Henüz doğmadan çok fazla şeye sahip olmuşum. Bahar ayları geldiğinde artık annemin karnı iyice burnuna gelmiş. Bir Mart günü sabah saatlerinde annemin sancıları artmış. Normal doğum zamanını daha birkaç hafta varmış oysa. Babam alelacele bir taksi bulup annemi hastaneye yetiştirmiş. Doktor Müberra Hanım annemin dayanılmaz sancılarını görünce hemen ameliyathaneye almış. Çok zor bir doğumun ardından 17 Mart 1984 günü saat 11.30'da dünyaya merhaba demişim. Hayatta hiçbir şeyin mutlu devam edeceğinin garantisi olmadığını o gün hayat minik bedenime fısıldamış. Hastane saatlerine göre saat 13.30'da melek annemi kaybetmişim. Müberra Hanım'ın tüm uyarılarına rağmen ben bu çocuğu istiyorum diyen melek annem hayata gözlerini yummuş. Bana sadece bir kere sarılabilmiş, bir kere koklayabilmiş, bir kere canım oğlum diyebilmiş. Hayat o gün bana kazanmanın bazen kaybetmek olabileceğini öğretmiş. Kaybetmeyi doğarken öğrenen bir çocuğun büyüyünce yara alma ihtimali azalıyor. En azından yaralarını saracak kadar deneyimli oluyor. Annemin olmayışından kaynaklanıyordur belki de bu umursamaz halim. Dünyaya ve yaşama olan uzaklığım. Suçlanmamış olsaydım bir kadını öldürmekle babamın gözünde belki de şimdi çok başka bir hayatım olurdu. Her zaman hayatın bana çizdiği yolda aradım huzuru. Çünkü o yoldan gitmezsem hep o gitmediğim yolu arayacağımı düşündüm. Annemin ardından babam da terk etmiş beni. Büyük bir umutla beklediği yavrusuna bir kere dahi sarılmadan hem de. Annemin ölümünün suçlusu olarak görmüş hep beni. Ki ben meleğimi her şeyden çok seven bir adamım. Bunu o zamanlar anlamamış babam. Kızmıyorum. İnsanın çok sevdiği birini kaybetmesi zordur. Doktor Müberra Hanım'ın yazdıklarına göre babam annemin ölümüyle akıl sağlığını yitirmiş. O sebeple beni görmek dahi istememiş. Belki de babam yüzünden insanlardan kaçan bir adam olmuşumdur. Beni bırakıp gitmeseydi şimdi bambaşka bir hayat hikayem olacaktı. Öyle ki Yağmur'u dahi tanıyamayacaktım. Müberra Hanım hiç annem olmayacaktı. İnsanın hayatı bazen kendisinden çok başkalarına bağlı oluyor. Babamın o kadar da kötü biri olmadığını düşünüyorum. Hayatta yapılan her şeyin mutlaka bir nedeni vardır. O an şartlar onu gerektirdiği için öyle yapılmıştır belki de. Kendimizi o durumun, o şartların içine dahil edemeyiz. Çünkü yaşanmış ve bitmiştir. Sadece haklı ya da haksız yorumlarda bulunuruz ama an denen şey başka bir şeydir ve sadece o anı yaşayan bilir. Kutuyu biraz karıştırdıktan sonra üzerinde Doktor Müberra Hanım'a yazılmış olan bir zarf buldum. İşte bu babamın mektubuydu. Müberra Hanım, hayatımda en değerli varlığımı, en çok istediğim varlığa kavuşurken kaybettim. Kendimi iyi hissetmiyorum ve oğlumu iyi yetiştirebileceğime inanmıyorum. Sizden bunu nasıl isteyeceğimi bilmiyorum ama lütfen ona iyi bakın. Elbette ki bakmak ya da bakmamak tamamen size kalmış ama eğer ona bakarsanız çok mutlu olurum. Sizi hiç tanımazken böyle bir şey istemem muhakkak ki hiç doğru bir davranış değil. Bu yaptığım beni de rahatsız ediyor ama bunu yapmak zorundayım. Dün gece bu mektubu yazıp yazmamak konusunda çok düşündüm. Bir an uyuyakalmışım. Eşim Melek onu size emanet etmemi istedi. O size emanet. Ben bugün meleğimi toprağın altına koyarken diğer meleğimi sizin kollarınıza bırakıyorum. Bir gün eğer kendimi iyi hissedersem, eğer oğlumun yüzüne bakacak cesaretim olursa yanınıza geleceğim. Ben gelsem bile o hep sizin oğlunuz olarak kalacak. Oğlum önce Rabbime, sonra size emanet. Hoşça kalın. Babam benden yıllar önce vazgeçmişti. Şimdi nasıl bulacaktım ki onu? Keşke burada olsaydın baba. Keşke burada olsaydın anne. Keşke bir ömür saçımı okşasaydınız. Belki o zaman daha çok severdim bu dünyayı. Belki o zaman kendimi ait hissedebilirdim buralara. Allah'ım, bence her çocuk annesine sarılmayı, annesini bir kere de olsa öpmeyi hak eder. Yine de neden ben demiyorum. Müberra Hanım'ın bana bıraktığı notları okudukça hayattan uzaklaşıyordum. Bu zamana kadar yaşadığım her şeyin bir oyun ve kandırılış olduğuna inanmaya başlamıştım. Dünya aynı dünya, bildiğin gibi dönüyor işte. Ben bugün hiç bilmediğim yollarda, hiç bilmediğim insanları aramaya koyulduysam, bunda herkesin bir parça payı var. Yalnızlığım çocukluktan kalma bir alışkanlıktı sadece. Ama bu alışkanlığı devam ettirenler ben değil sizler oldunuz. Bugün hiç bilmediğim kapıları açıyorum. Belki de Müberra Hanım'dan önce ölmüş olsaydım bunları hiç yaşamayacaktım. İlk defa titriyorum. Hayatım boyunca titremedim ben. Bunu tam da şimdi fark ediyorum. Ben sadece biraz üşümüştüm. Bu titreme o üşümeleri yerle bir eder. Hayatıma belki de gerçek hikayeme yaklaşırken attığım her adımda kendimden biraz daha uzaklaşıyorum. Okuduğum kitaplar geliyor aklıma ve anlık olsa da her şeyin aslında bir hikayeden ibaret olduğunu düşünüyorum. Titriyorum. Üşümek şu an hissettiğim şeyin yanında bir Temmuz sıcağı sayılır. Gözlerim boğulmak üzere. Biraz ağlamaklıyım. Soruyorum mezarlıktaki görevliye fısıldarcasına. Melek Mavi'nin mezarını arıyorum. O an istiyorum ki böyle bir mezar yok mezarlığımızda desinler. O an dünyadaki her şeyden çok bunu istiyorum. İstiyorum ki Melek Mavi ölmedi. Sen deli misin be adam desinler. Kovsunlar beni o mezarlıktan. Ölmemiş olsun annem. Sanki her şey bir rüyaymış gibi uyanayım ve başucumda annem olsun istiyorum. Görevli diyor ki 1984 yılına ait bir kayıt var. Mezarlar yukarı tarafta kalıyor. Biraz yukarı çıkarsanız sağ tarafta birkaç mezar var. Onlardan biri olabilir. Yürüyorum. Onlardan biri olabilir. Ne zor şey bir anneyi iki defa kaybetmek. Korkuyorum ve korktuğumu söyleyebileceğim bir Allah'ın kulu yok etrafımda. Korkuyorum. Kahretsin. Ben hiç böylesine korkmamıştım. Ağaçların arasından ilerliyorum. Tek ümidim o mezarı görmemek. Her geçtiğim mezara bakıyorum. Çok mezar kalmadı. Belki de annem ölmemiştir diyorum içimden ki tam o sırada silinmiş bir isim görüyorum mezar taşında. Melek Mavi. 14 Temmuz 1942 17 Mart 1984. Anneme dair ilk gördüğüm şey bu mezar taşı. Yıllar sonra sarılıyorum anneme. Mezar taşı soğuk. Titretir evladı. Zaten hangi yürek dayanır ki bir annenin yokluğuna? Üşüyorum anne. Ölüm tarihine baktıkça daha çok üşüyorum. Bir adam en sevdiği kadını öldürebilir miydi? Affet beni anne. Ben sana bir defa sarılmak için dünyadaki her şeyi feda edebilirdim. Affet beni anne. Hayat herkese aynı şekilde davranmıyordu. İnsanlar annelerini tek bir kez bile kaybetmeye dayanamazken ben bu acıyı iki kere yaşamıştım. Sıkışıyordum dünyaya. Hiçbir yerde huzur bulamıyordum. Hayatımda ne varsa vazgeçmiştim ama güçlü olmayı da o kadar çok istiyordum ki. Her şeyi bir kenara bırakıp yaşamak istedim. Sadece yaşamak. 14. Bölüm. İnsan kendine vakit ayırmalıydı ve bazen alıp başını gitmeliydi. Her şeyi arkada bırakmak kolay değil ama her şeyle beraber yaşamak da akıl alır iş değildi. Olmayacak rüzgarlarla büyüdüm ve hiç haberim olmadı. Annemin ölümünün ardından tam 36 gün geçmişti. İçimde bitmeyen, içimden gitmeyen bir üzüntü oluşmuştu benliğimde. Acı değildi bu, çok başka bir şeydi. Üst üste öğrendiklerim yaşanılacak şeyler değildi. Eski rüzgar gitmişti artık. Müberra Hanım'la beraber Rüzgar Demirsoy da ölmüştü. Hayatımdaki her şey ne kadar da iyi gidiyormuş. Ne kadar sorunsuz bir hayatım varmış. Müberra Hanım ölmeden bunları anlayamadım. Yaşadıklarımın değerini bilemedim. Son yaşadıklarımdan sonra Yağmur'dan da vazgeçmiştim. Elimden geleni yaptığım halde bir türlü yanımda olmuyordu. İyice yalnız kalmıştım. Dedemin sözleri çınlıyordu kulaklarımda. Bir de Müberra Hanım'ın bana olan sevgisi üzerime kuşanmıştı sanki. Gecem gündüzüm belli değildi. Olur olmaz saatlerde evden çıkıyordum. Olur olmaz saatlerde olmayacak yerlerde kendimi arıyordum. Tükeniyordum ve kimsem yoktu. Hayat benden her şeyimi almıştı. Bitiyordum ama yenilmek bana yakışmazdı. Bunu da biliyordum. Yağmur'un keyfi yerindeydi. Berker'le olan ilişkisi devam ediyordu. Artık uzaktan onları izlemiyordum. Umurumda değildi hiçbir şey. Ne olacaksa olsun diyordum. Yine bir akşam evde çok bunaldığım için kendimi dışarı attım. Bahçe kapısından çıktığımda Berker arabasının ön kapısına kolunu dayamış halde bekliyordu. Görmezlikten gelerek yoluma devam ettim ama o susmadı. Selam vermek yok mu Sayın Demirsoy? Yoluma devam ettim ama arkamdan seslendi. Rüzgarcığım, Üzme kendini, her şey geçer. Bu hayatta bazı adamlar sevilir, bazıları ise senin gibi sadece sever. Dayak yeme konusunda ısrarcıydı. Bu sefer duydum onu ve yanına gittim. O sırada yağmur da hazırlanıp aşağı inmişti. Tutmadım kendimi. Artık hiçbir şeyi içime atmayacaktım. Ne diyorsun lan sen? Kabalaşmaya gerek yok rüzgarcığım. Bu saygısız tavrının üzerine bir de yağmur beni suçlamaz mı? Deliye dönmüştüm. Rüzgar, gider misin buradan? Can sıkıntını bizden çıkarmaya çalışma. Giderim tabii. Hayatımın en güzel yumruğunu attım o gece. Ardından bir yumruk daha, sonra bir yumruk daha. Beyaz gömleğini kırmızıyla süslemiştim Berker'in. Yılların acısıydı belki de bu olanlar. Yıllardır yapmadığım şeyi yapmıştım. Bu acı Müberra Hanım'ındı. Dedem Yusuf Demirsoy'undu. Annem Melek Hanım'ın, babam İhsan Bey'in acısıydı. Dolmuştum artık ve Berker her şeyin tuzu biberi olmuştu. Yağmur ağlıyordu. Berker'in ayağa kalkacak hali yoktu. Küçük adımlar atarak ayrıldım oradan. Tek istediğim Berker'in kalkıp bana yumruk atmasıydı. Atamadı. Belki bir dayak beni kendime getirirdi ama olmadı. Yürüdüm. Dünyanın en mutlu adamı olmuştum işte o an. Oysa birini döverek mutlu olacak bir adam değildim ben. Bu yaşanılanlar hiç bana göre değildi ama bilirsiniz bazen damarınıza basarlar. Damarıma basmıştı Berker ve bunun bedelini yediği dayakla ödemişti. Yağmursa yine bir bedel ödemiyordu ve sadece beni kırdığıyla kalıyordu. Can sıkıntını bizden çıkarma demişti. Rüzgarı iyi tanırdı o. Ama bütün bu yaşanılanları can sıkıntısı olarak görmesi beni üzmüştü. O gün İstanbul'dan ayrılmayı kafama koydum. Eğer birinden vazgeçmek istiyorsanız bunun için sakın uğraşmayın. Çünkü vazgeçme sadece anlık bir olaydır. İşte benim içimde yaşadığım bütün duygular Berker'in yüzüne indirdiğim darbelerde yok oldu. O yumruklar aslında yağmurdan vazgeçişimin, bu aşkın bitişinin darbeleriydi. İçinizdeki aşk ne kadar büyük olursa olsun, bir kere soğuduktan sonra kalbiniz geri dönüşü mümkün olmuyor. Yağmur artık benim kalbimde yoktu. Onun sıcaklığı çoktan silinmişti. Biten bir aşkın arkasından bakmak bana yakışmazdı. Artık yapılması gerekeni yapacaktım. Şimdi bu şehri terk ediyorsam sebebi asla yağmur değil. Olmayan bir aşkı bırakıp gidiyorum ben. Sadece kendimi aramaya, sadece kendimi bulmaya gidiyorum. Ben inanmıştım sana. Yalnız şunu iyi biliyorum ki, ben bu hayatta birileri tarafından şuursuzca sevilmeyi hiç hak etmiyorum. Buna karar vereli çok zaman olmadı. Sana anlatamadığım, beni anlamadığın ne varsa yazdım. Bu benimki bir çaresizlik değil, bir yalnızlık da sayılmaz. Bu benimki mutsuzluk. Evet, sadece 9 harften oluşan ve tüm hayatımı ellerimden alan bir kelime. Mutsuzluk. Kimi sevdiysem olmadı. Ya sevmek bana yakışmadı, ya sevilmek sevdiklerime fazla geldi. Ben mi fazlaydım sana, yoksa sen mi hiç yakışmadın bana bilmiyorum. Biten şeylerin ardından belki de en saçma olan bunları düşünmek. Neden ben diye sormadım hiçbir zaman ve neden seni sevdim diye hiç suçlamadım kendimi. Tek merak ettiğim, neden yaşarken öldürdün ki benim için kendini? Birinin gelişini beklediğinden ve oyalandığın bir durak olduğumdan hiç haberim olmadı. Sen de haklısın. Seven bir adamı kandırmak kolaydır. Çok güzel kandırdın beni. Belki eskiden kalma acılarıma biraz acı kattın. Belki ben her gece yatağımda senle yatarken sen aklına fikrine başka aşkları taktın. Yanımdayken bile düşüncelerinde beni başka bir adamla aldattın. İnsan sevildiğinden emin olamıyormuş. Dünyadaki üçüncü meleğim olmanı çok istedim. Bunun için çıktım belki de karşıma ama bunu sen bile bilemedin. Belki yanında olduğun kişiyle ne kadar mutlusun bilmiyorum ama ben beddua etmeyi sevmem. Ne halin varsa gör de demem. Ben susarım. Bu evrende sesimizi duyanlar var elbette. Ben susarım. Eğer vermen gereken bir hesap varsa ona verirsin. Ben susarım, ben bir ölü gibi susarım. Ne kötü bir laf duyarsın benden, ne hakkında konuşurum. Sen benim yanımdayken, beni seviyormuş gibi yaparken bile o kadar güzeldin ki ben o güzel günlerin hatırına susarım. Canımı yakmış olmanı inan umursamıyorum. Ben sana bir adamın bir kadını en fazla ne kadar sevebileceğini gösterdim. Bazı bünyeler sevilmeye alışkın değildir derdi dedem. Bu sevgi sana fazla gelmiş olabilir. Bu sevgi o kadar fazla gelmiş olabilir ki yetinmeyi unutmuş olabilirsin. Yetmediğini sanmış olabilirsin. İnan ki dönmeni istemiyorum. Ben bir başıma sanki daha mutluyum. Seni uzaktan seven halim de artık kalmamış. Yalnız olduğumdan haberin vardır belki. Senden sonra yalnız kalmak için söz verdim kendime. Artık herkesi uzaktan seveceğim. Yakın olmak benlik bir durum değilmiş. Bu kadar karamsar olmaya da gerek yok sanki. Seni suçlamak istemem. Ama belki de yanlış insana denk geldim. Neden gittin diye sormayacağım. Usundan geçenleri bilmek dahi istemiyorum. Kalbinden geçenlerin az çok farkındayım ve oralarda bir yerimin olmadığına eminim. Aklıma tek takılan şey, senin beni bir zamanlar sevdiğine ikna olduğum tek şey, yazdığın mektuplardan birinde geçen bir cümleydi. Demiştin ki, seni dün gece sabaha kadar düşündüm. Bütün gece bir adamı düşünmek bir kadının yapacağı en son iştir. Yemedim, içmedim, uyumadım, seni düşündüm. Ben inanmıştım sana. Şimdi sen de şu son cümleyi düşün. Bir insanı bu cümleyi kuracak kadar kırdın sen. Ben inanmıştım sana. Hayat garip bir yer. Efendim anneciğim demeyeli uzun zaman oldu. Elbette üzerinde uzun zaman geçen başka şeyler de var. Uzun zamandır evden çıkarken anneme bugün hava nasıl diye soramıyorum. Oysa çok severdim ben onun hava durumu tahminlerini. Şimdi o yok. Ben yapayalnız bir adamım. Uzun uzun cümleler var ondan bana kalan. Yüreğimin köşesinden kopan bir de aşk var ama o aşka devam ettiğimi hiç düşünmüyorum. Her şeyden soğuyorum yine. Bir başına kalmak böyle bir şey. İnsan bu hayatta ne kadar yalnız bırakılabilir ki? Kendimden habersiz yaşıyorum. Bana eşlik eden birkaç şarkı var, hepsi bu. Onlar dışında o kadar kendimden bağımsız bir adam oldum ki artık kendimle yeniden tanışmaya ihtiyacım var. Bunun ne demek olduğunu ben bile anlayamıyorum. Çok büyük hayallerim olmadı benim. Elimi bırakmayacak bir kadın istedim. O kadının sıfatının bir önemi yoktu ama ben sanırım içten içe bir sıfat yükledim. Hayatımın sonuna kadar eşlik edecek birini bekledim. Bazen olmuyor işte. Olmayacağını kabul etmek istemedim. Şimdilerde her şeyi kabul edecek kadar mutsuzluğa inandırılmış bir yapım var. Biri çıksa karşıma ve bu hikaye senin değil. Aslında senin çok mutlu bir hikayen var. Kalk gidiyoruz. Yaşaman gerekenleri yaşa artık dese, yerimden kalkıp tek bir adım bile atmam. Bu hayatı sevabıyla, günahıyla yaşadım ve yaptığım hiçbir şeyden pişman değilim. Diyecek kadar güçsüz bir adam olmadım asla. Beni öyle biri olarak yetiştirmediler. Bu hayatta pişmanlıklarımın, keşkelerim ve iyi kilerim olacağını dedem yıllar öncesinden söylemişti. Ben keşkeleri elimden geldiği kadar aza indirdim. Zaten benim hiç keşkem yok diyen insan yalan söyler. Ben ne hale düştüm diye yakınmıyorum. Büyük bir servetim var. Hiçbir şeye yaramayan bir adam olsam çok işe yarayabilir belki. Ama paradan oldum olası nefret ettim. Sevemedim ben o kirli şeyi. Dedemin çok zengin arkadaşları var. Zenginlikleri ülke sınırlarını aşıyordu o adamların. Bir seferinde bir sohbetlerine şahit olmuştum. Yusuf, o kadar servetim var, her şeyim var ama yastığa başını koyduğu anda uyuyan insana imreniyorum. Ben uyuyamıyorum. Hayat benden uykumu çalıyor. Sanırım ödediği para bunun karşılığı. Haklısın Fikret. Biz uyuyamayız. Düşünmekten uyuyamayız. Korkudan uyuyamayız. Kaybetmekten dertlenir yine uyuyamayız. Ben de uyuyamıyorum. Bu yaşadıklarımın bir bedeli belki de. Oysa yatağa başımı koyduğum anda uyumak için neler vermezdim. Nedir bu böyle bilmiyorum. Kimsesizlik mi yoksa? Buna inanmak bile istemiyorum. Hayat garip bir yer. Hayatınıza biri giriyor, bir zaman elinizi tutuyor ve sonra gidiyor. Belki de gittiğini sanıyor. İnsan bazen vedalaşamaz. Uzanır da saramaz. Sadece bitti işte. Hepsi bu. Sen bittin, ben bittim, biz bittik.